Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın, parlayış. Ben Yetvar Tanzikyan. Bugün 9 Mart Cumartesi, yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Şu Şiki Band, yeni keşfettik, sık sık çalıyoruz. Hele Kadınlar Günü'nde çalmamak olmazdı. Ermenistanlı 3 kadından oluşan bir müzik ve vokal grubu. Şu Şiki Band, Hiyo şarkısını dinledik. Bir Ermeni geleneksel halk şarkısı. Hiyo aslında halk arasında bir doğum sırasında söylenen bir hiyo hiyo hani hani, yani bir şey yok aslında. Ama şarkının geneli bir aşk şarkısı tabii. Evet, bu hafta programda neler var? Hemen akışa geçeyim. Birazdan Nilgün Kıvırcık, küratör Nilgün Kıvırcık konuğumuz olacak. Çünkü İstanbul Depo'da, Tütün Deposu'nda önemli bir sergi açıldı. Tam da 8 Mart'ı da denk gelen bir tarihte. 6 Nisan'a kadar açık olacak. Kadınların Göç Hafızası. Serginin ismi göç etmek zorunda kalan kadın sanatçıların işlerinden oluşan bir sergi bu. Kadın Eserleri Kütüphanesi aslında bunu organize ediyor. Küratör Nilgün Kıvırcık konuğumuz olacak. Birazdan hemen başlayacağız sohbetimize. 8 Mart'ta biraz özel bir yayın yapalım dedik. İkinci bölümde Bülent Aydın, Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifinden. Hafta içi ranting cinayeti davası vardı. O gün Samas ifade verdi yıllar sonra bir kez daha. İfade haydi ses getirdi ama duruşmada ne oldu, perde arkasında neler yaşanıyor? Bunu konuşacağız Bülent Aydın'la. Son bölümde saat 10'da yani. Paris'e kolektif haftası bu hafta. Aslında geçen haftaydı ama çok yoğun bir günden. Bu haftaya kaydırdık. İyi de oldu çünkü 8 Mart'a denk gelmiş oldu yine bu konumuzda. Onunla da... Sesil Artuç konuğumuz Paris'e kolektiften hem dünkü yürüyüşteydi, kadınların yürüyüşündeydi. Oradan notlar aktaracak hem de kadınların günümüzdeki İstanbul ya da yurt dışındaki Ermeni kadınların faaliyetlerinden, çıkışlarından, söylemlerinden, taleplerinden biraz konuşacağız. Hem de geçtiğimiz yüzyıl başındaki Ermeni kadınlarından, feminizmin öncülerinden sayılırlar. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet, akışımız kabaca böyle. Gazetemizin manşetinde bu hafta Dink cinayeti davası vardı deyip hemen konumuza geçelim. Nilgün Kıvırcık, serginin küratörü, Kadınların Göç Hafızası sergisinin küratörü. Günaydın Nilgün Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, merhabalar, hoş bulduk.
Yayından önce sizle biraz konuştuk. İyi gidiyor dediniz, sergiye ilgi de var dediniz. Ben de sevindim. Şimdi hemen başlayacağız. İlk sorum da şu. Sergiyi düzenleyen aslında Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı. Ve bu bir proje aslında. Daha kapsamlı bir proje. Ötekin Hafızası Projesi.
Doğru.
O proje kapsamında gerçekleşen bir sergiden bahsediyoruz. Siz de Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı'nda yönetim kurulu üyesisiniz.
Genel kurulu üyesiyim, evet.
Evet. Önce bu Ötekin Hafızası Projesi'nden bir başlayalım. Daha sonra sergiye gelelim. Ne dersiniz?
Tamam, harika olur. Önce bir Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden isterseniz birazcık
Tabii,
bahsedeyim.
tabii.
Türkiye'nin aslında ilk ve tek kadın hafızası merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 1990 yılından beri biz Fener'deki çok değerli bir tarihi yapının içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve kadınlara ait ve kadınlar tarafından yazılmış, kadınlar hakkında yazılmış ya da üretilmiş her tür eseri derleyip toplamaya çalışıyoruz 1990 yılından beri. Çok değerli 5 kadın tarafından kuruldu Kadın Eserleri Kütüphanesi. Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ, Jale Baysal ve Şirin Tekeli. Biz bugün genel kurulu üyeleri, 27 tane genel kurulu üyesi bu önemli mirası korumak ve geleceğe taşımak için sürekli projeler üretmeye, yeni arşivi genişletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Ve kadın hafızasını, kadınların koruması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz neler yapıyoruz? Özel arşiv koleksiyonları, kitap koleksiyonları, yayın koleksiyonları, tüm makaleler, ya 14 binden fazla yayın, 8 bin efemera, sayısız arşiv derleyip topluyoruz. Bunu yaparken ama hep Osmanlı'dan bugüne bu coğrafyada yaşamış, yani Anadolu ve Trakya coğrafyasında yaşamış kadınların arşivlerini esas aldık şimdiye kadar. Geçtiğimiz sene yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, genel kuruldaki arkadaşlarımızla birlikte aslında Türkiye'nin ve dünyanın en önemli iki sorunundan birisinin su ve göç sorunu diye ayırıyorum
Evet.
ben bunları. Göçün aslında çok temel bir sorun haline geldiğini ve bunun aslında mutlaka bir bizim konumuz haline gelmesi gerektiğini, Türkiye'nin sadece bir bekleme odası olmadığını göç ve göçmenler için, aslında burada yaşamaya çalışan, burada sanat üretmeye çalışan, burada çalışmaya çalışan pek çok kadına da ev sahipliği yaptığını, gidebilenlerin Avrupa tarafına gittiğini ama burada yaşamaya devam eden çok değerli sanatçıların da Türkiye'de olduğunu biliyor idik. Ve tam da o dönemde Avrupa Birliği Culture Civic fonu açıklandı ve biz Culture Civic fonu için Ötekinin Hafızası adıyla bir proje yazdık. Çünkü bu sadece sergiyi kapsayan bir iş değil. Sergi
Evet.
bunun önemli ayaklarından birisi ama sergiyle birlikte oradaki bütün derlediğimiz kişisel arşivleri, onların sanatsal üretimlerini kendi kütüphane arşivimize ve dijital arşivimize aktaracağız, sanatçıların arşivlerini. Bu da şu demek: şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kadınların arşivleri burada varken ya da Osmanlı'nın kimliğini taşıyan kadınların arşivleri tutulurken, ilk kez aslında henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamış ve göçmen statüsünde olan kadınların arşivleri de kütüphanemize kazandırılmış olacak. Bu da bizim için önemli bir adımdı ve bize heyecan verdi açıkçası. Çünkü bir arada yaşamayı ve aslında bir aradalığın bizi nasıl zenginleştirdiğinin farkında olan bir kurumuz. Göç üzerine birazdan tekrar konuşmak isterim, izniniz olursa.
Tabii hele hele Türkiye'de göçmen karşıtlığı bu kadar artık yükselmişken buna karşı da bir iş yapmış oldunuz. Bu açıdan da çok takdire şayan gerçekten. Şimdi sergide göçmen kadın sanatçılar Farah Trebisye, Meryem Mazrui, Sara Şahzade, Sinur ve Vala Tarkacı ile aslında Profesör Ayşe Durakbaşa tarafından da sözlü tarih çalışmaları yapılmış. Bunu basın
Evet.
bülteninizden görüyorum. Fakat bu Ötekinin Hafızası projesinin bir parçası tabii. Bu projenin diğer parçası olarak da sergi artık oluşturulmuş. Fotoğraflardan gördüğüm kadar gidemedim henüz. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla mutlaka da gezilip görülmesi gereken bir sergi. Onu anlıyorum zaten. Bu göçmen kadın sanatçılar sanıyorum Suriye ve İran ağırlıklı değil mi? Yanlış mı biliyorum?
Evet, göçmen kadınlar Suriye ve İran ağırlıklı. Çünkü biz aslında çok fazla sayıda göçmen kadınla görüştük bu projedeki seçimleri yapabilmek için, sanatçı seçimlerini yapabilmek için. Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç yıl içinde aslında kuzeyden de çok fazla göç aldı. Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle pek çok kuzeyli sanatçı da Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bir yandan müthiş bir Afgan göçü alıyoruz. Doğudan çok fazla göç alıyoruz. Afrika'dan göç alıyoruz ama şunu gördük ki aslında biz tabii sanat ve zanaatı da birbirinden ayırmak zorundaydık. Ve aynı zamanda göçün de zorunlu göç kısmına odaklanmak istedik. Yani bir ekspat göçü değil de hani iş
Anladım.
bularak Türkiye'ye gelenler yerine hakikaten geride koca bir hayatı, koca bir şehri, ülkeyi bırakıp bir daha geri dönemeyecekleri, onları var eden, hafızalarını var eden, ülkelerini bırakıp buraya gelmek zorunda kalan kadınlara odaklandık. Bunu yapınca da tabii ki Suriye ve İran'ın müthiş bir sanat derinliğine sahip olduğunu, edebiyatta zaten biliyorduk, İran'ı hepimiz biliyoruz, Suriye'yi hepimiz biliyoruz. Çok kültürlülük içinde yaşayan toplumlar bunlar. Dolayısıyla böyle şekillendi sanatçılar. Arzu ederdik ki Afganistan'dan da bir sanatçı olabilsin. Ama inanın Türkiye'de sadece bir durak noktası olarak kullanıp buradan Avrupa'ya göç eden çok sayıda Afgan'ın izini sürdük, Afgan sanatçının. Dolayısıyla maalesef bulunamadılar şu anda bu grubun
Evet.
içinde. Tabii ki şeyi İzniniz olursa
Tabii
ben
tabii buyurun.
göçle de ilgili birkaç cümle söylemek
Tabii
isterim.
buyurun.
Tabii projeyi yazarken biz hep şunu düşündük aslında. Göç biliyorsunuz aslında son birkaç yüzyılın meselesi. Yani son yüzyılın hatta meselesi.
Evet.
Ve aslında müthiş bir göç düşmanlığı, kadın düşmanlığı da buna eşlik ediyor tabii ki. Kadınların toplum içinde görünür olmasına karşı düşmanca bir bakış var. Ama göçün nedenlerini hiç sorgulamadan, yani para, mal ve imaj ve kültür bu kadar serbest şekilde dolaşımına izin verirken, insanların aslında o ulus devlet sınırları içine sıkışması ve işte bizim dağlarımızı, suyumuzu, toprağımızın altındaki ve üstündeki bütün kaynaklarımızı tüketen, bize tek bir tip kültürü dayatan bir sistem içinde, bu sistemi hiç sorgulamadan, bunun bize verdiği zararları hiç sorgulamadan, bu her şeyin tükendiği ülkeleri, yani her şeyinin tüketildiği ülkelerin sınırları içine insanları hapseden yeni bir dünya düzeni var. Deniyor ki biz
Evet.
sizin taşını, toprağını, suyunu tüketiriz ama sen yine de bu ülkede yaşamak zorundasın. Peki insanlar, özellikle kadınlar buna razı değilse, hem ülkelerinin kaynaklarının tüketilmesine razı değilse, kültürünün yok edilmesine razı değilse, ama bütün mücadele alanlarını da tükettiyse ve kendini hayatta tutmak için bir vereceği tek mücadele göç etmekse, işte o zaman göç düşmanlığının hiç ne kadar aslında göç karşıtlığının ne kadar boş bir temelsiz bir şey olduğunu görüyoruz. İşte biz aslında bu projeyi yazarken göçün de aslında tıpkı seyahat hakkı gibi göç hakkının da insanların özgürce yaşamak, özgürce düşünmek, konuşmak, giyinmek, dilediğine inanmak ya da inanmamak, dilediğince sanatına, işine devam etmek de bir hak olduğunu, bu nedenle de göçün de aslında bir hak olduğunu düşünerek bu projeyi yazdık.
Çok da iyi
Dolayısıyla
yapmışsınız. Evet.
evet, yani dolayısıyla şu anda en azından bu kadınların hikayeleriyle göçün hikayesini yan yana getirmek, onların sanatıyla, kendi yaşam öyküleriyle insanlara göçün hafızasını okutmak, empati kurmalarını sağlamak, birbirimizi anlamak için bir yol bulduk sanatla ve dünyanın ortak dili biliyorsunuz sanat. Bunu da ortak bir dil olarak kullanmak istedim.
Zaten göçmenler eziliyor. Göçmen kadınlar daha 10 kat daha fazla belki eziliyor. Bir de
Maalesef,
böyle bir yönü var
maalesef.
bu işin. Kadınlara çok daha aşağılayıcı gözle bakılıyor. Göçmen kadınlara, göçmenlere zaten ezilirken. Bir de yani zenginlerin göçü hiç problem olmaz da yoksulların göçü genelde problem olur.
Öyledir işte bu.
Ülkenin çoğunluğu
Bizim
açısından. Öyle de bir yönü var. Latin Amerika ülkelerinden bir duvar yarısının hep konu açıldığı zaman ben de tekrarlarım. Hangi ülkeydi hatırlamıyorum. Yine kuvvetli bir göçmen karşıtlığı var belli ki o ülkede. Duvara şunu yazmışlar İspanyolca olarak. Yani bizi soyanlar göçmenler değil, buralılar ve zenginler demişler ondan sonra.
aynen öyle. İşte tam da buna vurgu yapmak istedim. Yani neoliberal sisteme, sermayeye hiçbir şey söylemeden sadece göçmenlere bir şey söylemek o kadar eksik ve kirli bir dil ki aslında. Hani bunu
Evet.
gözler önüne sermek istedim.
Bu sanatçıların tümü sanıyorum ressam galiba değil mi? Yanlış ya da fotoğraf sanatçısı da var mı aralarında?
Bir tane de fotoğraf
Öyle
sanatçısı
mi?
var, Maryam Mazrui. Aslında Vala'da, Suriye'de yaşarken tiyatrolarda kostüm, dekor, yani sinografi yapmış. Bütün tiyatronun tasarımını yapan bir sanatçıymış kendi ülkesinde. Ama 2012-2011'de savaş başladıktan sonra tabii Suriye'de tiyatro çok lüks bir sanat haline gelmiş. Türkiye'ye göç ettikten sonra Vala bir yandan da illüstrasyon işlerine başlamış ve kadın ve göç üzerine çok sayıda illüstratif sanat eseri üretmiş ve bunları aslında yurt dışındaki ajanslara göndermiş çoğunlukla. Mazrui İran'da çok ünlü bir gazeteci ve fotoğraf sanatçısı aynı zamanda, ama Türkiye'ye geldikten sonra resim ve heykel yapmaya başlamış. Çünkü çok sınırlı bir alanda yaşamak zorunda kalıyor ve orada da üretmeye devam ediyor. Bu kadınların aslında en önemli özelliği, dünyanın neresine bırakırsanız bırakın, ellerinde hiç malzeme olmasa bile Hani küçük bir dokunuşla üretmeye başlayabilme kapasitelerine sahip olmaları. Bizi de hayran bırakan şey bu oldu açıkçası. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bile sanat üretme olanağını yaratmışlar.
Evet, daha da meraklanıyorum sizi böyle anlattıkça. Belki bilmeyenler olabilir. Açık radyo dinleyicisi olup da deponun nerede olduğunu bilmeyen zannetmiyorum olsun ama olabilir. Radyo yayını yapıyoruz burada. Tütün deposu Tophane'de, eski İş ve İşçi Bulma, hala da öyle aslında. İş ve İşçi Bulma Kurumu binası var Tophane Parkı'nın hemen yanında. O kurumun yanındaki sokaktan giriyorsunuz. Sokak kendi kendine sola kıvrılıyor zaten. Sola kıvrıldıktan hemen sonra sağda depo binasını, gri bir bina göreceksiniz. Kaça kadar açık acaba? Haftanın...
Salı ve cumartesi arasındaki günlerde, yani salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri 11 ile 19 arası serginiz açık.
11-19. Yani pazar ve pazartesi günleri kapalı. Öyle.
Pazar ve pazartesi günleri kapalı, evet. Onun dışında serginiz açık izleyicilerine.
11-11-19 arası.
Evet, şeyi de söylemek isterim. Bu sadece
Tabii.
bir resim sergisi değil, sadece
Ben
kadınların
de oraya
hafızaları.
gelecektim. Etkinlikler de var çünkü. Evet.
Evet. Sadece kadınların hafızaları ve onların kişisel eşyalarının da sergilendiği bir sergi. Geçmiş çocukluk fotoğraflarının da sergilendiği bir hafıza paftalarımız var. Aynı zamanda da sevgili Ebru Şerametli tarafından hazırlanan çok güzel bir kısa filmimiz ve bütün kadınlarla ayrı ayrı yapılan kısa röportajları da içeren işitsel ve görsel bir arşivimiz de var orada. Sözlü tarih çalışmamız da var. Ayşe Durakbaşı tarafından yürütülen. Bunun yanında da çok değerli genç sanatçılara ve sinemacılara, göçmen kadınlara yol açtık ve çeşitli performanslar ve kısa film gösterileri oluşturduk sergi boyunca. Her hafta bir etkinliğimiz olacak. Örneğin bugün
Bugün var.
cumartesi, evet bugün var.
Kısa
Bugün
film günü.
Roja Behbahani'nin bir kısa film gösterimini saat tam 2'de yapacağız. Adı Barış Sen. Roja halen İran'da yaşıyor ama filmini bize Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan kız kardeşi Rohita iletti. Bizim için çok değerli bu yüzden. Roja'ya bir selam göndereceğiz buradan. 16 Mart'ta bir arada yaşamak üzerine sivil toplumla bir araya geleceğiz. Göçmenler gelecek ve hep birlikte konuşacağız ve bir arada yaşamanın mümkün kılmak için elimizden ne gelirse nasıl işbirliği yapmamız gerektiğini konuşacağız hep birlikte. Kolaylaştırıcımız Uluslararası Göçmen Kadınlar Derneği Dayanışma Derneği'nden Başak Salihler Gülbir olacak. 23 Mart'ta çok güzel bir performans var. Mutlaka izlemenizi dilerim. Displaced Nomad Performans'ın bir çalışması. Rusya-Norveç sınırındaki bir göç hikayesini anlatıyor. Aslında bu metin William Saroyan'ın bir metnine dayanarak oluşturulmuş.
Öyle mi?
Bitlis'i, evet, Bitlis'ten Amerika'ya göç etmek zorunda kalan bir ailenin oğlu, Pulitzer ödüllü, çok değerli bir sanatçının bir metninden ilham almış bir oyun. Devamında da performansın devamında da izleyenlerle uzun bir söyleşi yapıyor sanatçılar göç üzerine ve göç hafızası üzerine. Bunu da çok değerli buluyoruz. 30 Mart'ta da yine bir İranlı kadın sanatçı Reyhane Parsa'nın hem kısa film gösterimi olacak hem de Reyhane Parsa Ben de Bir Kadınım isimli kısa performansını sergileyecek sergi mekanında. Dolayısıyla her cumartesi saat
Evet.
2'de depoda yapılacak, gezilecek çok güzel bir sergi ve izlenecek çok güzel eserler var, performanslar.
Evet. Bunları da öğrenmek faydalı oldu. Aynı zamanda hani yazılı olarak da bakayım demek isterse dinleyiciler. Agos.com.tr'de de bu serginin haberi var zaten. Agos.com.tr'de gidip kadınların göç hafızası başlıklı haberde bütün programı yazılı olarak da görebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Nilgün Kıvırcık, Kadınların Göç Hafızası sergisinin küratörü kendisi. 6 Mart'ta açıldı sergi Tophane Depo'da. 6 Nisan'a kadar açık olacak. Sergiyi konuştuk, serginin içeriğini konuştuk, göçü konuştuk, göç ve kadın meselesini konuştuk ağırlıklı olarak. Çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım yayına katıldığınız için. Gerçekten daha da konuşuruz aslında ama diğer konuklara geçeceğiz artık. Var mı eklemek istediğiniz bir iki cümle?
Yo, ben sadece bu fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bir arada yaşamak için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum
Biz
size.
teşekkür ederiz. Bu vesileyle Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'na da ayrıca teşekkür ederim böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için. Tekrar teşekkürler, iyi bir hafta sonu diliyoruz.
İyi hafta sonları bana.
Evet, şimdi bir şarkı arası verelim. Diğer bölüme geçmeden önce Hazer grubu yine vokal ağırlıklı ve kadınlardan oluşan, ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan bir grup Hazer grubu Ermenistan'dan Yescem Moran'ın Ben Unutmuyorum şarkısını dinleyelim. Performansını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Rant'ın Arkadaşları inisiyatifinden Bülent Aydın'da hafta ortasındaki Rant'ın cinayeti davasını ve o gün Samast'ın ifadesini konuşacağız. Evet, Hazer'i dinliyoruz.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Yine bir kadın sanatçı, Ermenistan'ın yeni sanatçılarından Seta Tevanyan konuğumuz oldu. Daha doğrusu onun şarkısını dedik, özür dilerim. Bir Sayat Nova ezgisini dinledik, Broi Broi dinledik. Çok bilinen bir şarkısı, ezgisi Sayat Nova'nın. Evet, bu bölümde Çarşamba günü, 6 Mart Çarşamba günü Hrant Dink cinayetinin davası. Aslında Hrant Dink cinayeti davası bitmişti. Yani şöyle bitmişti. Fail ve etrafındaki grup yargılanmıştı. Sona ermişti o dava. Daha sonra kamu görevlilerinin yargılandığı dava başlamıştı 2016 yılında. O da 2021 yılında sona ermişti. O davayla ilgili bilhassa Hrant Dink ailesi avukatlarının talepleri vardı. O talepler, itirazları vardı daha doğrusu. O itirazlar kabul görmedi istinaf tarafından. Daha sonra Hrant Dink ailesi avukatları Yargıtay'a gittiler. Yargıtay da bu taleplere karşılık vermedi, kabul görmedi Hrant Dink ailesi avukatlarının talepleri. O talepler şimdi Anayasa Mahkemesi'nde. Fakat daha sonra bütün bu davalar bittikten sonra açılmış başka davalar var. Tefrik edilen dosyalar var. O gün sonrasında 2023 yılının Kasım ayında 16 yıl 10 ay sonra cinayetten Hrant Dink'in katili yani cinayetin faili tahliye edilmişti. Çünkü cinayet işlendiği sırada 18 yaşından küçüktü. Fakat o gün Samast hakkında yeni bir dava açıldı tahliyeden sonra. Biraz da kamuoyundaki tepkiler üzerine diyebiliriz. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlamasıyla bir dava açıldı. O davanın ilk duruşması da 6 Aralık'ta görüldü. Diğer yargılananlarla, tekrar dava açılanlarla birleştirildi onun dosyası. Fakat 6 Aralık'ta o gün Samast ifade vermemişti. İddianameyi dahi biz yeni elimize geçirdik demişlerdi. Duruşma da 6 Mart'a ertelenmişti. 6 Mart işte bu duruşma. Yani çarşamba günü yapılan duruşma işte bu duruşmaydı. Bu arada ilginç de bir durum oldu. Bütün bu süreç içerisinde yani 6 Kasım'dan bugüne kadarki süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme maddesini iptal etti. Yani o gün Samas'ın suçlandığı maddeyi iptal etti. Bunun yerine geçecek başka bir madde suçlama geliştirildi yargı paketinde. O da kabul edildi geçtiğimiz hafta ve fakat onun da yürürlük tarihi Haziran 2024. Bir de öyle bir durum var bu davayla ilgili olarak. Ama sonuçta o gün Samast ifade verdi. Hrant'ın arkadaşları inisiyatifinden Bülent Aydın da duruşmadaydı. Biz çarşamba günlerinde ne denk geldiği zaman çok takip edemiyoruz duruşmaları. Çünkü gazeteyi hazırlama ve matbaaya gönderme günümüz olduğu için çok yoğun bir çalışma içerisinde oluyoruz. Ama Hrant'ın arkadaşları hiçbir zaman duruşmaları takip etmekten doğal olarak vazgeçmiyorlar. Şimdi Bülent Aydın konumuz. Günaydın Bülent abi, hoş geldin yayınımıza.
Günaydın Yetvart. Kolaylık diliyorum.
Teşekkür ederim. Şimdi bu duruşmadan önce ben Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci ile de görüştüm. Az evvel bahsettiğim Anayasa Mahkemesi detayını hatırlattım. Yani ifade verir mi vermez mi ne diyorsun dedim. O da bilemiyoruz dedi. Çünkü böyle de bir durum var. Belki de vermez yine de dedi ama aslında duruşma tutanaklarına baktığımız zaman aslında ifade vermek de istememiş. Yani ben zaten söyleyeceğimi söyledim. Benim söylediklerimden yeni anlamlar çıkartılıyor. Ben zaten daha önce ifademi vermiştim diyor duruşmanın başında galiba o gün sonrası değil mi?
Öyle başladı. Fakat şöyle oldu. O öyle dedi. Fakat duruşma yargıcı ona sorular yöneltmeye başladı. Daha ilk sorudan itibaren o gün Samas beklenenin aksine ve hatta daha önceki gelip de katıldığı duruşmalardaki sinik tavrının ötesinde gayet iştahlı, elini kolunu sallayarak o bu şu sebgis görüşmeleri ilgili mekanlarda adli oluyor ve bazen cezaevi oluyor. Bir küçük odalarda kurulan ekran ve ses sistemiyle yapılıyor. Genellikle sanıklar orada masaya oturarak konuşuyorlar. Çünkü uzun saatler boyu duruşma boyunca orada bulunuyorlar ve bekliyorlar. O gün Samast'ın tavrı ise böyle değildi. Ayaktaydı, gayet kendinden emindi. Ve şöyle bir takım laflar kullanarak, ya aradan 20 yıl geçti ki doğru değil biliyorsunuz. Yine
Evet.
anlatırken ben o zaman 14, 16 yaşındaydım dedi ki o da doğru değil biliyorsunuz. Çeşitli ifadeler kullandı. Yani şöyle söyleyebilirim, ifade vermeye ya da yaptıklarını ve hepimize yaşattıklarını yeniden anlatmaya iştahlı bir hali vardı. Nitekim sorularla bu süreç devam etti ve yani bir yarım saatten fazla sürdü o gün Samast'ın anlattıkları. Buna zaman zaman Erhan Tuncel denen bu tetikçileri azmettiren diye de davada adı geçen polis muhbiri aynı zamanda olan aynı zamanda Trabzon'daki kirli ırkçı ilişkiler açısından bir bağlantı noktası oluşturan zat da her zamanki tavrıyla pervasız ve dengesiz tırnak içerisinde söylüyorum bunları ama yani konuştuğu cümleden bir şey anlaşılmaz ama sanki çok iddialı bir şey söyleyecekmiş gibi bütün mahkeme heyetini ve kamuoyunu kendini dinlemeye davet eder. Onun müdahaleleri oldu. Fakat daha önce Yasin Ayal'ın ve Erhan Tuncel'in müdahalelerinden oldukça ciddi bir şekilde yani gene amiyane bir tabir kullanalım. Tırsarak anında tavrını değiştiren o gün Samast bu duruşmada izleyen avukat ve gazeteci arkadaşlar da katılacaktır zannediyorum bu söylediğime. O, yo hiç öyle değil senin dediğin gibi değil. Sen doğru söylemiyorsun. Orası öyle değildi böyleydi filan gibi. Beni şaşırtan şeylerden bir tanesi bu oldu.
Evet.
Yani tetikçi evet kanun maddelerinde de yazıldığı gibi rüştünü ispat etmiş gerçekten de. Bu rüştünü ispat etmek işlediği suçtan bu ülkenin sadece bugününü değil geleceğini de karartan o suçtan en ufak bir pişmanlık ölçüsü taşımıyor. Yani o konuşmaları boyunca lafa başlarken usulen de olsa ki sanıkların epeycesi bunu yapmışlardı. Yani direkt cinayetle ilgili olmasalar da ve tetikçi takımın içinde olmasalar da. Avukatlardan epeycesi bu mevzuda söz ettiler bu duruşmalar boyunca. Hani şunu bekliyor yani insan. Ya sen evet belki 17 yaşındaydın ama kazık kadar adamdın. Ve milim milim her türlü ayrıntısına kadar bugün de tekrar anlatıyorsun bu olayı. Bunu dinliyoruz biz. Yani o cinayetin mağduru, muhatabı olmuş hepimiz. Ya insan bir hiç olmazsa pişmanlık ifade eder, bir özür ifade eder. Böyle bir tavır bir kere yok. Bu bir. İkincisi şu da tabii insanı irkiltiyor. Çünkü bu cinayeti tekrar, tekrar, tekrar dinlemek, emin ol Yeto sen de biliyorsun ve o
Evet.
duruşmaların çoğunu izledin. İnsanın yüreğini bir burgaçla sanki oyuyormuş gibi bir his veriyor insana. Ve bunu yaşarken sen, biz Hrant'ın arkadaşları olarak bunu yaşarken bu pisliğe bulaşmış ve bu büyük suçu işlemiş el birliğiyle, kol birliğiyle, vicdansızlık ittifakıyla bu suçun içinde olmuş ve bu suçu işlemiş insanların sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki birisi ölmemiş gibi, sanki bu ırkçılık denen bu dünyada içinde yaşadığımız kötülüklerin belki de en kötülerinden birisi olan suçun bir tezahürü değilmiş gibi böylesine rahat, böylesine pervasız konuşmaları, davranmaları insanı irkiltiyor. Bu ne büyük bir kötülüktür.
Evet, haklısın gerçekten. Biz okurken Çarşamba günü irkildik doğal olarak. Siz orada ortamdaydınız, duruşma salonundaydınız. Tahmin etmek zor değil bir taraftan. Şimdi çok çok yeni şeyler söylemedi aslında. Yasin Ayal ve Erdoğan Tunceli'nin ismini verdi. Onlar işte devlet arkamızda dediler. Hiçbir şey olmayacak dediler dedi. Beni tehdit ettiler. Kısmını ben hatırlamıyorum. Belki bunu yeni söylemiş olabilir. Yani eğer vazgeçseydim başıma iş açılırdı manasına laflar ettiler.
Tabii, aynen öyle.
Dedi. Bu kısmı belki ama sonuç olarak bütün medya, bütün medya demeyeyim yani bu konuya yakından bakan bütün basın organları da devlet arkamızdaydı dediler kısmını. Yani emniyet ve devlet arkamızdaydı dediler kısmını öne çıkardı. Biz de doğal olarak bunu öne çıkardık. Biz bir
Elbette.
farkla manşetimizde evet biliyoruz devlet arkanızdaydı dedik. Çünkü zaten bunu konuşuyoruz. Cinayet işinden hemen sonra bu zaten ortaya çıkmıştı. Fakat bu devletin arkada olan devletin derinliklerine bir türlü giremiyoruz. Kimdi o devlet dediğimiz şey? Bu anlamda sen ifadelerden neler çıkardın? Nasıl notlar çıkardın?
Şöyle, senin de dediğin gibi, evet, tehdit kelimesini kullanmadı ama örneğin Yasin Ayal'in kendisine sık sık birkaç defa "ya bu işten artık geri dönüş yok" tabiri kullandığını, dolayısıyla yani o dönemde bundan vazgeçmek niyeti olsa bile bunu yapmadığını söyledi. Fakat zaten şöyle, şimdi bu senin söylediğin duruşma ortamı derken şunu da bir vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz olanı, salonu. O adliye binasındaki en geniş salonlardan birisi.
Evet.
Büyükçe bir salon. Salon yarıya yakın bölünmüş. Sanıkların bölümü var ve izleyicilerin bölümü var. Avukatlar zaten sağda ve solda. Bu sanıkların bölümü, biliyorsun, bu sevgi sistemi. Evet, belki adli iş ve işlemler açısından bir kolaylık oluşturuyordur. Çünkü burası büyük bir ülke ve ülkenin her bir tarafı maalesef hapishane dolu. Dolayısıyla sanıklar bunlara dağılmış falan filan. Fakat ben o duruşma salonunda günler ve saatler geçiren bir insan olarak, 12 Eylül mahkemelerinden itibaren bu ülkedeki çok sayıda yurttaş gibi mahkeme, hapishane deneyimine de sahip bir insan olarak şu benim içimden geçti gene bu duruşmada da: ya keşke o sanıklar bir takım ayrı ayrı, birbirinden ayrı ve farklı şehirlerden küçücük bir ekrandan o duruşma salonuna, yani heyet olsun veya onların yüzüne yine bakan bizler olsun ve de avukatlar olsun, konuşacaklarına keşke o salona getirseler de daha gerçek bir yargılama hissi olsa diye insan düşünmeden edemiyor. Bence bu son dönemdeki yargılamaları sakatlayan olaylardan bir tanesi budur. Ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
Evet.
Biraz önce söyledim. Tetikçinin lakaytlığını, olaydan bahsederken kayıtsızlığını ve bir kez olsun cinayet lafının da geçmediğini da vurgulamak isterim. Heyet bir sürü soru sordu, hem ona hem diğer tetikçi takımına, azmettiricilere. Ve bu arada şeyde konuştu bu duruşmada Ramazan Akyürek, avukatı Uzunca. Ali Fuat Yılmazer kendisi bir şey söylemedi ama avukatı bir savunma yaptı. Onlara da sorular yöneltildi. Ya Yetvart bir kere olsun cinayet demedi, öldürme demedi. Yargıç da bundan bahsederken eylem diyerek bahsediyor. Yani şunu demek istiyorum: bütünüyle baktığımızda, baştan beri de sürdüğü gibi, bu alçakça cinayetin dosyası gerçek anlamda hiç açılmadı. Bugüne kadar hiç açılmadı ve bunu biz görmeye devam ediyoruz. Bak, en baştan senin söylediğin gibi aslında bu dava skandal şekilde bitti. Yani birdenbire bitsin artık denildi ve o işi yapmakla görevli birisi mahkemeye atandı ve pat diye bu dava bitti. Vicdanları ikna etmedi. Elbette zaten biz itiraz ettik, Hrant'ın ailesi itiraz etti. Avukatlar gayet sağlam gerekçelerle itiraz etti bu karara. Fakat bunu her şeyden önce vicdanlar bunu kabul etmedi. Bu durum aynen bugün de sürüyor. Sen bu şeyde Ağustos'ta o gün Samast'ın ifadesi ve sorular diye çok güzel bir makale yazdın. Onu da mutlaka okumasını öneririm izleyicilerimizin. Şöyle bitiyor o yazı. Hepimiz iyi biliyoruz ki Hrant Dink cinayetiyle yani bu ırkçı cinayetle tam anlamıyla yüzleşmeden bu ülkenin aydınlık bir yolda ilerlemesi mümkün olmayacak. Olmayacak Yetvard. Yetvard, ben de bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kimsenin şu anda bu ülkede adaleti sağlamakla sorumlu olan kimsenin bunu yapmaya niyeti yok. Bu bir kez daha bu duruşmada da ortaya çıkmıştır.
Evet, ben o yazı teşekkür ederim yazından bahsettiğin için. Ben o yazıda da şunu da bir varsayım olarak tabii öne sürdüm. Sanki yargı ve hükümet bizi bir o gün Samast'ın dediklerine odaklanma. Evet, bunlar önemli tabii o gün Samast'ın dedikleri ama o gün Samast'ın dediklerine odaklamak ve onun dışına çok geçmemek üzerine sanki bir yolda yürüyoruz gibi. Halbuki baştan beri bunu söylüyoruz. Yani bu cinayet vur diyenler yargılansın sloganının mantığı bu. Vur diyenler kimdi? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Benim de gözlemim ifadesini okuyunca yani o tehdit yani beni tehdit ettiler gelen laflarından, ifadelerinden o gün Samast'ın. Sanki bu yeni açılan davada ceza almamaya çalışıyor. Yani ben örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek gönüllü olarak yapmadım, beni zorla yaptırdılar deyip bu yeni bir olası bir cezadan kurtulmaya çalışıyor gibi de bir tutum sezdim. Bilmiyorum, bunlar dediğim gibi varsayımlar.
Elbette sana katılıyorum. Aynen katılıyorum. Çünkü şöyle, yani öyle sorular yöneltildi ki duruşma boyunca bu kişiye. Yani sanki o orada bir şey söyleyecek de gerçeğin ortaya çıkması için bir ipucu olacakmış da o dosyaya kaydolacakmış da bu da bu davanın sürdürülüşü açısından çok önemli bir şey olacakmış. Ya arkadaş öyle bir şey yok ki zaten. Bu olayla ilgili bu dosyanın içerisinde o kadar çok bilgi belge var ki zaten ve bu dosyanın içine girmemiş olan ama savunma avukatlarının aylarca ve yıllar boyunca bu cinayetin nasıl işlendiğini, o yolun taşlarının nasıl döşendiğine dair o kadar çok verisi, bulgusu, saptaması var ki yani tam da senin dediğin gibi dostlar alışverişte görsün şeklinde yürüyen mahkemeler ve yargılamalarla elbette ki böyle karanlık bir dosyanın kapağı açılamaz. Fakat bu sadece Hrant Dink cinayeti için değil ki. Yani yüzyıldır bu ülkede hangi büyük alçaklığın soruşturması tamamlanmış, suçları ortaya çıkmış ve kapağı açılmış ki bunu çözebilsinler. Fakat şunu söyleyebiliriz, yine de hepsi hemen zaman zaman senin de vurguladığın gibi yine de en çok ayrıntıya sahip, en çok ilerleyebilmiş, en çok sanığın yargılandığı ve hüküm giydiği ama hala başladığımız yerden esasa ilişkin bir adım atamadığımız bir davadan söz ediyoruz. Ve zaten bu davanın peşini bırakmamak gerektiğinin en önemli konusu da bence budur. Hayır, bırakmamalıyız. Bu ülkenin geleceğinden umutlu olmak isteyen insanlar bu davanın, bu karanlığın aydınlatılması talebinin arkasını ve peşini bırakmaması lazım. Biz gene şöyle tamamlayalım. Bütün bu yüzden biz bitti demeden bu dava bitmez demeye devam edeceğiz. Çünkü iki ayrı bölüm halinde sürüyor bu davalar ve 27'sinde öbür dosyanın duruşması var. 27 Mart'ta. Yani
Evet.
Yargıtay'dan dönen sanıklar açısından sürmekte olan yani parçalar halinde devam ediyor Hrant Dink cinayeti ama vicdanlarda ilk günkü ağırlığını taşımakta olduğunu ben düşünüyorum.
Evet, 19 Ocak, bu yılki 19 Ocak anmasını sadece o gün bir araya gelerek yapmaktan ziyade bir dizi söyleşiyle, Ranting Vakfı'nın da katkısıyla, daha doğrusu organizasyonuyla bir dizi söyleşiyle gerçekleştirmiştik. O söyleşilerden bir tanesinde sanıyorum gazetecilerin bulunduğu söyleşiydi o. Şeyi de hatırladık, Başbakanlık müfettişinin Trabzon MİT'ten birisiyle yaptığı görüşmede bir kırıntı, bahir verseniz sorusuna o Trabzon MİT'teki arkadaş "kırıntı sizi fırına götürür" cevabını vermişti. Şimdi
Evet.
biz o böyle bir ifade ortadayken, evet, o gün Samas'ın söyledikleri ve söyleyecekleri elbette önemli. Önemsiz demiyorum ama burada belli bir çevre içerisinde dolanıp duruyoruz o gün Samas'ın ifadelerinde. Ama biz işin devlet tarafına geçip o kırıntıdan fırına gitmemiz 17 yıl sonra artık gerekiyor. Bunu da sık sık sen de dile getiriyorsun. Dağıtan arkadaşları da dile getiriyor. Biz de gazete olarak dile getiriyoruz. Din kaideyiz, avukatları da dile getiriyor. Her konu açıldığında ben Hakan Bakırcıoğlu'nu anarım. Sen de anarsın, siz de anarsınız. Bu vesileyle Hakan Bakırcıoğlu'nu da geçen sene Nisan ayında kaybetmiştik genç yaşta. Din kaideyiz, avukatlarından
Evet.
bir davaya çok çok emek vermiş birisi. Hülya Deveci sağ olsun devam ediyor da duruşmaya ve diğer tabii avukat arkadaşlarımız. Bahri Berense, Bu Aslan gibi devam ediyorlar, Emel Atatürk gibi. Ama yine de hem Hakan Bakırcıoğlu'nu analım hem de o kırıntı sizi fırına götürür lafını tekrar hükümete, yargıya, MİT'e hatırlatalım. Yayında bu bölümü de en azından, Radyo Agos devam edecek ama bu bölümü de en azından böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum Bülent Aydın. Var mı ekleyeceğim bir şey?
Ben teşekkür ederim Yeto. Ayrıca şunu ekleyeyim sadece kısaca. Yani tetikçi bir şeyler anlatıyor. Evet, zaten daha önceki duruşmalarda da verdiği ifadeler var. Yıllar boyunca soruşturmalarda. Ama bu cinayetin üstünü gölgeleyen ve gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen ve bunu engelleyen irade neyse, Hrant Dink'i hedef haline getiren iradedir o. O iradenin istemediği hiçbir konuda zaten bu davada tetikçi ben böyle yaptım, böyle gördüm diye söylese bile ilerleme sağlanamadı. Ondan birini örnek vererek bitireyim. Tekrar duruşmada daha önce de söylemişti bunu. Ben eyleme doğru giderken olay yerine doğru beni izleyen, görevli olduğu belli olan arabanın rengini ve modelini tekrar söyledi. Daha önce de var bu duruşmada. Arabalı ve arabasız polisleri veya jandarmaları gördüm ve Trabzon'a telefon edip ya ben vazgeçeceğim beni takip ediyorlar dedim. Ama oradaki abisi Yasin Ayal, ya sen devam et kardeşim onlar yabancı değil bizden dediler ve devam ettim dedi. Ve bu duruşmalar boyunca bu olay yerinde olanlar, katili oraya getirip götürenler, onu koruyup kollayanlar, devlet zırhına bürünmüş olarak bu işi yapanlar kimlerdir? Bu tam olarak ortaya çıkmadı. Onlara ilişkin sadece onun dedikleri değil, çekilmiş görüntüler de değerlendirilmedi. Çünkü bir kısmı yok edilmişti, bir kısmının kalitesi düşük denildi vesaire denildi. Yani sadece tetikçinin söyledikleriyle değil, birçok açıdan bu karanlık, bu gölgeleme, bu engelleme, hedef saptırma hep devam etti. Halen aynı yerdeyiz diyerek tamamlayayım.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hrant'ın
Ben
arkadaşları
teşekkür ederim.
inisiyatifinden Bülent Aydın konuğumuzdu. Çarşamba günü görülen Dink cinayeti davasını ve cinayetin faili o gün Samas'ın ifadelerini görüştük, konuştuk. Çok teşekkürler Bülent Aydın. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
Sağ olasın. Bütün dinleyicilerimize de sevgilerimi iletiyorum.
Evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Sevak Amroyan, çok iyi bilinen bir şarkıcı. Geçen hafta Şuşigi Band'dan Palu'yu Laz var, Palu dansı şarkısını dinlemiştik. Bu başka bir yorum. Yine Palu Laz var şarkısını dinleyeceğiz. Yine bir halk şarkısı bu. Sevak Amroyan ve grubundan dinleyeceğiz bu sefer. Evet, Palu Laz Bar'ını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Sesil Artuç konuğumuz olacak. Ermeni kadınları konuşacağız ve dünkü yürüyüşten izlenimleri konuşacağız. Evet, Sevak Amroyan dinliyoruz.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Paris'e Kolektif'ten Cécile Artuç konuğumuz. Paris'e Kolektif'le ayda bir kez yayın yapıyoruz. Paris'e Kolektif'in zaten 2 haftada bir de Agos'ta köşe yazısı var. Her hafta kolektiften başka birisi kaleme alıyor yazıları. Bunu zaten Agos okuyucuları biliyorlar. Radyo Agos dinleyicileri muhtemelen artık öğrenmişlerdir. Paris'e Kolektif'le ayrıca ayda bir kere de Radyo Agos'ta bir yayınımız var, bölümümüz var. Orada da daha çok Ermenice edebiyat, kabar edebiyatı, taşra edebiyatı üzerine konuşuyoruz. Daha çok tabii geçen yüzyıldan. Bu yüzyılda çok fazla, yeni günümüzde çok fazla Ermenice taşra edebiyatı ne yazık ki olamıyor. Cécile Artuç bu ay konuğumuz Paris'e Kolektif'ten. Günaydın Cécile, parlıyorsun, hoş geldin yayınımıza.
Hayırlısı, hoş bulduk.
Şimdi geçen hafta yapacaktık aslında. Her ayın ilk cumartesinde yapıyoruz. İlk cumartesi günkü Radyo Agos'unda yapıyoruz biz Paris'e Kolektifi. Geçen hafta gündem biraz yoğundu. Bu haftaya kaldı, aslında iyi de oldu. Çünkü 8 Mart'ın hemen sonrasına denk gelmiş oldu. Paris'e Kolektif'te Ermeni kadınlardan oluşan bir inisiyatif kolektif. Daha önce de bahsetmiştik. Hem 8 Mart'ı biraz konuşuruz. Dünkü gece yürüyüşünü konuşuruz. Hem de gündemimizde buna bağlantılı başka konular da var. Dün sanıyorum gece yürüyüşüne sen de katıldın, sen ve arkadaşların belki katıldın değil mi Sesil?
Evet.
Önce dün akşamdan izlenimlerle başlayalım istersen. Gazze sanıyorum damgasını vurdu biraz sloganlara, dövizlere, hatta Karabağ'dan da bahsedilmiş diye duydum ama sözü ben sana bırakayım.
8 Mart feminist gece yürüyüşünde Filistin üzerine sloganlar atılacağını, pankartlar hazırlanacağını tahmin etmek tabii zor değildi. Ancak sadece İsrail'i kınayan ve Filistinli kadınlarla dayanışma sergileyen bir duruşa tanık olmadık. Bunun ötesi de vardı yürüyüşte. Rojavalı ve Karabağlı kadınlar için de dayanışma sloganları atıldı. Beni ani yakaladığını söyleyebilirim. Tabii ki birden şaşırdım. Beklesem de bir yandan da. Çünkü Filistin üzerine sloganlar atılırken birden Karabağlı kadınlar yalnız değildir diye de slogan attı eylem komitesinden arkadaş ve diğer sloganlar kadar güçlü değildi belki ama kitle cevap verdi. Tabii benim için eylemin en güçlü anlarından biriydi bu paralelliğin kurulması. Yani Filistinli kadınlar, Rojavalı kadınlar ve Karabağlı kadınlar arasında. Basın açıklamasında da bölgedeki savaşlardan ve kadınların savaşlardan nasıl etkilendiğinden bahsedildi. Şunu söylemek iyi olur belki. Türkiye'deki feminist hareketin hep çok güçlü bir siyasi duruşu oldu. Buna yeniden tanık olmak hem de Karabağ üzerine bugüne kadar maalesef gerçekten çok az insan bir şey söyleyebilmişken bir kez daha Türkiye'deki feminist hareketin kıymetini hatırlattı diyeyim.
Evet, doğrusu benim için de sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Senin aynı dile getirdiğin mülahazalarla bir taraftan da sevindirdiğini de söyleyebilirim. Ses duymak hakikaten iyi geldi. Şimdi tabii 8 Mart'ın biraz Ermeni toplumuyla o kadar bağlantısı var ki Ermeni halkının tarihiyle, yani feminist yazarlar, geçtiğimiz yüzyıl başından kitaplar bununla ilgili yayınlandı. Sağ olsunlar, feminist hareket de bununla ilgili ilgisiz kalmıyor, daha doğrusu her fırsatta bunlar dile getiriliyorlar. İşte Haygunuş Mark gibi, Zemel Esen gibi, Zemel Asadur gibi isimler gündeme geliyor her seferinde. Ama güncel bir konu var. Norsartong bir metin yayınladı 8 Mart'ta. Dediler ki Ermeni kurumlarında kadın eşitliği istiyoruz. Kadın temsiliyetinde eşitlik istiyoruz dediler. Norsartong Ermeni gençlerden oluşan bir inisiyatif. Artık bir 15 yıl falan oldu kurulalı. Çok genç de değiller aslında ama olsun, gençler yine de. Yeni uyanış Norsartong, öyle demek. Onların açıklaması da evet önemliydi. Sen de bir şeyler söylemek ister misin bu konuda?
Şimdi bu yazının ortaya çıkış sürecinden biraz başlamak istiyorum. Burada da Ağustos'ta yayınlanan bir yazı önemli aslında. Onu da tekrar hatırlatmış oluruz böylece. Yaklaşık bir ay önce Ağustos'ta öğretmenler yılmış ve yıpranmış durumda diye bir yazı yayımlanmıştı. Bu yazı Ermeni okullarında görev yapan öğretmenlerin sorunlarını ele alan isimsiz bir yazıydı. Yazıda maaşlara vesaire dair birçok sorun gündeme getiriliyordu ama yazının bir paragrafı bizim özel olarak ilgimizi çekti. Çok kısa orayı okumak istiyorum. Yazıyı da tekrar gündeme getirmek
Tabii.
istiyorum gerçekten. Şöyle deniyor yazıda. Bir anlığına toplumumuzu unutup vakıflı özel bir okulda çalıştığınızı düşünün. Bu vakfın içinde eğitimden sorumlu birisi olsun ve öğretmen görüşmelerini o kişi yapsın. Sizce bu görüşmeler nereye gerçekleşir? Kullanılan dil, üslup nasıldır? Okulun dışında okul hakkında görüşme yapabilir mi? Samimiyet kelimeleri kullanabilir mi? Canım gibi. Ya da sarılabilir mi iş konuşurken, bir kutlama yokken, bir yaz paylaşılmazken? Bir soru daha takıldı aklıma. Acaba bir vakıf yöneticisi maaşlarımız yetmiyor, emeğimizi karşılamıyor diyen öğretmenlere sınırları epeyce aşarak mesai saatlerinin sonunda ne yaparak para kazanabileceklerini örneklendirebilir mi? Şimdi burada bir takım ciddi imalar var bu
Evet.
paragrafta ve hani lafın nereye gittiğini tahmin etmek de çok zor değil. Biz bu yazıyı tartışırken hani ister istemez şunu düşünmeye ve şunu tartışmaya başladık. Şimdi öğretmenlerin ciddi kesimi kadınlardan oluşuyor. Vakıf yöneticilerine baktığımızda ise çoğu erkek. Yani sadece sınıfsal bir ayrım değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet bazlı bir fark da var yönetim kurulları ve öğretmenler arasında. Biz de bunun üzerine şunu düşünmeye başladık. Yani bu vakıflarda bu kadar çok erkek olması tamam, bunu biliyoruz ama bunun arkasında nasıl bir hikaye var? Bir son iki seçimin sonuçlarına bakalım dedik ve şunu gördük ki son seçimlerde vakıf yönetim kurullarının %30'u kadınlardan oluşuyor. Ki
Evet.
aslında 2009'daki seçimlere nazaran iyi bir oran. Şimdi şey de çok zordu tabii bu verilere ulaşmak, onu da söyleyeyim yani. Hani yönetim kurullarının listelerinin durduğu böyle bir tek yer yok ve onu araştırırken şeyden yararlandık. Ohannes Kılıçdağ ve Nesrin Uçarlar'ın Dar Gömlek raporundan yararlandık. Bu Türkiye'deki Ermeni kurumlarının sorunları ve çözüm önerileri diye bir rapor. Bu ilgililer için buradan onu da almış olayım. Şimdi aslında iki seçimi kıyaslayacak olursak bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplumun kadınlarının yönetimde söz almak konusunda daha cesur davrandığını söyleyebiliyoruz. Ama tabii yeterli değil bu rakam. Ve sonraki seçimlerde bunun artması, yönetim kurullarına kadın kotasının yükseltilmesi için baskı yapmak gerekiyor ki adaylar da ona göre seçilsin. Yani bu bir talep,
Evet.
yaygın bir talep haline gelsin. Ama sadece nicel de bakmamak lazım. Mesela bizim sorduğumuz sorulardan biri şuydu. Kadınlar asıl üye mi olarak seçiliyor yoksa yedekte mi kalıyor? Yedek kalanların oy hakkı yok. Ama bu şu demek değil tabii ki hani hiç kale alınmıyorlar demek asla değil. Ama bunu da sormak gerekiyor. Hani söz hakları çiğneniyor mu, çiğnenmiyor mu? Bunu da anlamak için daha nitel bir çalışma yürütmek gerekiyor tabii. Yönetim kurullarındaki kadınların ne yaşadığını dinlemek gerekiyor. Veya şunu da düşündük. Gelen misafirlere bir şey ikram edilmesi, temizliğe ilişkin bir emek sarf edilmesi vesaire gerektiğinde bu işler yönetim kurullarındaki kadınlara mı düşüyor? Bu rol dağılımı nasıl devam ediyor, nasıl yürütülüyor? Kadın erkek ayrımı kendini ne noktalarda gösteriyor? Gibi sorular. Bu soruları da aslında sormayı hedefliyor bu yazı. Aslında şunu da sorduk metni yazarken. Peki Ermeni kadınlar ne zamandan itibaren yönetim kurullarına seçilmeye başlamış? Yazının öyle daha tarihi verileri de içeren bir bölümü var.
Norzartong'un bildirisinden, Norzartong imzasıyla çıkan bildiriden bahsediyorsun değil mi bu
Evet,
aşamada?
evet, evet. Burada bunun için ya ben Parezya üzerinden buradayım bir yandan ama bu yazıda da emeğim var. O yüzden direkt birinci kişi olarak anlatıyorum. Şimdi biz 1863 Ermeni Nizamnamesi'ne baktık. Norz Artok'tan arkadaşlar çok güzel bir çalışma yürüttü bu süreçte. Ve orada şu ortaya çıkıyor. Kadınlar için özel bir madde yok nizamnamede. Yani aslında çoğu anayasada olduğu gibi insanlardan bahsedildiğinde aslında erkeklerden bahsediliyor. Ve genel meclis, cismani meclis, cismani meclisin alt komisyonları veya şimdi aslında vakıf yönetim kurullarına dönüşmüş olan semt meclislerinde kadınlar görünmüyor. Ne seçme hakkına sahipler ne de seçilme hakkına sahipler. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla kadınların oy kullandığı ilk seçim 1950'deki genel meclis seçimi. Ama seçilme hakkı hala kazanılmamış maalesef. Tabii bu kurumlar Cumhuriyet'le beraber işlevsiz bırakılıyor ve 60 darbesiyle de tamamen ilga ediliyor. Ve kadınlar da ancak bu ilgadan sonra yani 1962 seçimlerinde seçilme hakkına sahip oluyorlar ve Vakıf Yönetim Kurulu seçimlerine girebiliyorlar. Şunu söyleyip bitireyim. Aslında başta bu kadın mücadelesinin tarihinden bahsetmiştiniz. Yani bizim bildirinin amaçlarından biri de aslında şu soruyu sormak. 1860'lardan bu yana aslında bu topraklarda Ermeni kadınlar bir mücadele verdi ve bu mücadele belki de ta 1890'lardaki katliamlarla, sonra da Adana'yla ve soykırımla ciddi zarar gördü. Ve bunlar olmasaydı biz şu an nasıl bir noktada olurduk? Bu soruyu hiç unutmamak gerekiyor bence. Çünkü soykırımla sadece insanlar ölmedi. Çeşitli mücadele biçimlerinin de önü kesildi ve orada ciddi bir kırılma yaşandı ve bu kırılmanın ciddi bir şekilde görüldüğü hatlardan biri de aslında Ermeni Kadın Hareketi.
Evet. Çok önemli bir noktaya temas ettin gerçekten. Bu ama saatlerce konuşulacak bir konu aslına bakarsan. Yine de sizin de katkıda bulunduğunu, senin de katkıda bulunduğun Norz Artong'un bildirisini buradan tekrar duyurmuş olalım. Şimdi tabii 8 Mart deyince mutlaka o biraz evvel bahsettiğimiz Ermeni Feminist Hareketi'nden isimleri de anmak icap eder. Bunu anarken de tabii aslında kitaplar var. Hele hele Adalet Feryadı kitabı da bir yere gelmiş kadın yazarlar, feministler var. Biraz onu da hatırlayalım istersen. Ne dersin sesin?
Tabii. Bir Adalet Feryadı 2006'da yayınlanmıştı. Melisa Bilal ve Lerne Ekmekçioğlu yazarıydı. Aslında sonra da şunu şey Lerne Ekmekçioğlu'nun Bir Milleti Diriltmek kitabı var. Onu da anmak lazım. Şimdi bu şeyden bahsediyorum. Ederek aslında bu soruya cevap verebilirim. Aylin Vartanya'nın son yazısından. Çünkü o da Haygin gösterisi
Evet.
üzerine bir yazıydı. Neden buradan girmek istedim? Çünkü aslında Haygin gösterisi Getronagan Lisesi'nin öğrencilerinin sahneye taşıdığı Haygin gösterisinin adı nereden geliyor? Haygan Üsmark'ın editörlüğünü, önderliğini yaptığı ve bizim aslında Melisa Bilal ve Lerna Ekmekçioğlu'nun Bir Adalet Feryadı kitabından öğrendiğimiz Haygin dergisinden geliyor.
Evet.
Ve bu dergi 1919-1933 yılları arasında basılan bir dergi. Ve Getronagan Lisesi öğrencileri de oradan belki bayrağı devralıp böyle bir gösteri yayınladı. Gösteri yaptı ve Aylin Vartanyan da bu haftaki Ağustos'ta bu gösteri üzerine bir yazı kaleme aldı. Şimdi aslında 2000 yılında Esayan Derneği'nde yapılan Dünden Bugüne Ermeni Kadın Etkinliği 2001'de kurulan Haygin platformu, Bir Adalet Feryadı kitabı, bizim Nord Artok bildirisini yayınlarken Lernek Mekçioğlu'nun kitabından çokça yararlanmamız, bugün Getronagan'da Haygin gösterisinin yapılması, Melisa Biler ve Lerne Ekmekçioğlu'nun Getronagan mezunu olması, Silva Kuyumcuya'nın oradaki varlığı, bizim Pareze ile sadece Ermeni kadınlardan oluşan bir kolektif kurmamız. Aslında burada bir devamlılık var.
Evet.
Ve bu mücadele hafızasının aktarılması için de hem bizden 100 yıl önce yaşamış kadınların mücadelesini bilmek gerekiyor. Hem de daha 10-20 yıl önce ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. O yüzden aslında hani tabii ki Hayganuş Mark'ı da anacağız ama hep şeyi de yaparak yani. Peki 10-20 yıl önce ne yapıyordu, ne oluyordu? Biz neyin devamlılığıyız? Belki şunu söyleyerek bitirebilirim. Getronagan Lisesi'nin gösterisinin kitapçığında Lerne Ekmekçioğlu çok güzel bir soru yöneltiyordu ve Aylin Vartanyan da bu yazıyı gündeme getirmiş, bu soruyu. Diyordu ki büyüdüğümüz yıllarda bu kadınların hikayeleri hakkında bilgimiz olsaydı nasıl kadınlar olurduk? Bu önemli bir soru çünkü bizim rol modellerine ihtiyacımız var. Ve biz Ermeni kız çocukları olarak bu birikimden mahrum büyütülüyoruz.
Sadece sizin birkaç kuşak böyle büyüdü aslında. Sizin önceki kuşaklar da böyle büyüdü. Yani bir 30-40 yıl belki. Hani derneklerde falan bunlar belki konuşuluyordu ama yani ben de yaş itibariyle benim kuşağımı daki hem kendimiz hem de kız öğrencilerle konuşmalarımız bilmiyorduk hiçbir şey biz yani. Biz önceki kuşağın da bilmediğini biliyorum açıkçası. Biraz 2000'lerde senin dediğin gibi biraz okumaya, bulmaya, çalışmaya hepimiz birden tabii başladık. Bu açıdan Aylin Ekmekçioğlu'nun o sorusu son derece kritik ve yerinde. Son 2-3 dakikamız Sesil Ertuğ. Bir de Zabel Esen etkinliği yaptınız galiba değil mi? YSN Derneği'nde. YSN Derneği bu arada Aras Yayınları'ndaki YSN Derneği'nden bahsediyoruz herhalde.
Evet. Bahsedeyim
Biraz.
çok kısaca.
Tabii.
Yesayan Derneği açıldı Şubat ayında. Aynı binada Aras Yayıncılık'la. İlgilenenler yesayan.org web sitesinden bakabilirler bu derneğin ne olduğunu. Gerçekten çok iyi bir arşiv var. Araştırmacılar yararlanabilirler. Oraya gitmelerini gerçekten öneririm. O ortamı görmelerini. Biz derneğin açılış etkinliğini hem Yesayan Derneği'ne adını verdiği hem de Şubat ayı doğum günü olduğu için Zabel Yesayan üzerine yaptık. Kayus Çalıkman ve Nora Tataryan konuklarımızdı. Burada da yine aslında bir devamlılık var. Mesela Kayus Çalıkman Haygin platformunun bir üyesiydi. Şimdi biz de etkinlikte Zabel Yesayan üzerine yazdı. Yesaya'nın kitaplarından birkaç tanesi Aras Yayıncılık tarafından çevrildi. Onlara da bakabilir ilgilenenler.
Zabel, pardon, Yesayan Derneği'nin kurumsal olarak tanıtımı da önümüzdeki hafta yapılacak. Ben hazırlıklarını biliyorum. Zaten bir Yesayan salonu vardı Aras Yayıncılık'ta ama bu doğru anlıyorsam eğer Aras Yayıncılık'ın iki kat aşağıdaki eski ofisi Yesayan Derneği haline gelmiş durumda. Doğru mu anlıyorum?
Evet, aynen öyle. Yesayan salonunda zaten çok güzel çalışmalar yürütülüyordu ve orada bir sürü etkinlik yapılıyordu ve o üst kattaydı. Şimdi derneğin altında bir yere girdi aslında salon. Yani dernek daha kapsamlı, arşiv, kütüphane gibi bir yanı da var. Belki de en önemli yenilik aslında o arşiv çalışması. Ve Yesayan salonunda yapılan etkinliklerde artık dernek adı altında alt kattaki eski yerde yapılacak.
Evet, bunun da hazırlıklarını duymuştuk, biliyorduk. Hatta Vakın içindeydi. Vakın Kişiyan da işin içindeydi. Dolayısıyla bunu da zaten Aras Yayıncılık'tan da bir duyuru geldi bize. Önümüzdeki hafta bunun resmi olarak açılış ve duyurusu yapılacak dendi. Biz de bu açıdan sevindirici bir gelişme. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Evet, Sesil Ertuğ, son bir dakikamız artık, hatta son 30 saniyemiz. Ekleyeceğim bir şey varsa 8 Mart adına, yani güzel ve önemli konular etrafında dolandık bu yayında. Hakikaten ağzına sağlık. Bir iki cümle varsa edebiliriz. Yoksa artık bir şarkıyla programı kapatacağız.
Yok, sadece kadınların 8 Mart'ını kutlayabilirim. Teşekkürler yayın içinde.
Ben teşekkür ederim. Ben de açılışta kutlamayı tabii yayın akışı içerisinde atlamış olabilirim. Ben de buradan Agos olarak, Radyo Agos olarak biz de buradan Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım bir kez daha. Çok teşekkürler Sesi Dartuç. Paresya Kolektif'ten Sesi Dartuç konuğumuzdu. Ayda bir kez yaptığımız Paresya Kolektif yayınımızı gerçekleştirdik. Birçok konudan bahsettik. İyi de oldu. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum Sesi Dartuç.
Çok mersi, ben de size.
Teşekkürler. Evet, artık programı da doğal olarak bir kadın sesiyle Ofelia Apartumyan'ı sık sık çalıyoruz. Biliyorsunuzdur tahmin ediyorum. Ermenistan'ın çok önemli sanatçılarından bir tanesiydi. 1925 yılında doğdu, 2016 yılında düzeltiyorum. Yine Yerevan'da hayatını kaybetti ama Ermenistan'ın bir nereden baksak herhalde 50 yılında falan damgasını vurmuş çok büyük bir ses. Ondan bir şarkıyla kapatalım. Kadınlar Günü'ne hemen hemen ayırdığımız bir programı. Hov Sarer, Mov Sarer. Çok sevdiğim bir şarkı benim. Dağlar çocukluğumu geri getirin diye çevirebilirim şarkıyı. Evet, Ofelya, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. Ofelya Ampartumyan'ı dinleyelim ve Radyo Agos'tan herkese iyi bir hafta sonu dileyelim. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak ümidiyle.